Rabbimiz İsa Mesih, değerli dinleyicilerimiz, Matta 10. bölüm 24. ayette elçilerine genel talimatlar vermeye başlıyor. Bunlar senin ve benim hayatımda uygulanması gereken büyük ve önemli prensiplerdir. Ancak unutmayalım ki ilkin 12 elçinin hayatında uygulanması için bu prensipler verilmiştir. Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ne de uşak efendisinden üstündür diyor Matta 10. bölüm 24. ayette. Mesih imanlıları olarak değerli dostum, hayatımızdaki ilk amacın İsa Mesih'i yüceltmek olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. O her şeyden önce gelmelidir. Ona hayatımızda ön yeri vermezsek başımız belada olacaktır. Yani onunla olan ilişkimizde sorunlar olacaktır. İsa Mesih Matta 10:25'te şöyle diyor: öğrencinin öğretmeni, uşağın da efendisi gibi olması uygundur. Evin sahibine Beelzebul adını yakıştırdıklarına göre ev halkını nedenli aşağılayacaklardır. Değerli kardeşim, İsa Mesih'e sadık kaldığın süre sana baskı yapılacaktır. Ama sen buna aldırış etme, bunu aldırma, çünkü Rab İsa Mesih'e de iyi sözler söylemediler. Rab İsa'ya baskı uyguladılarsa, ona kötü davrandılarsa, onu izleyen biz Mesih imanlarına da baskı uygulamaları ya da kötü davranmaları gayet doğaldır. Bundan daha iyisini bekleyemeyiz. 26. ayette şöyle diyor İsa Mesih: onlardan korkmayın, çünkü açığa çıkarılmayacak üstü kapalı bir şey yoktur. Ne de öğrenilmeyecek gizli bir sorun vardır. Evet dostum, sen İsa'ya iman etmişsen, bir gün hayatın darmadağın olacaktır. Sana da baskı yapılacaktır, ama unutma ki Rabbimiz adalet Rabbidir ve yapılan kötülüklerin karşılığını kendisi verecektir. Bir gün Rabbin yargısı en gizlide yapılan işkencelerin ve baskıların karşılığını verecektir. Aynı zamanda unutma ki Rab senin iç hayatını çok iyi biliyor. Belki dıştan insanlara dindar ve ruhsal gözükebilirsin, ama iç hayatın kötüyse bir gün tüm bunlar ortaya çıkarılacaktır. Sizlere karanlıkta söylediklerimi aydınlıkta bildirin, kulağınıza fısıldananı damlarda yayın diyor Matta 10. bölüm 27. ayette. Bazen düşünüyorum, acaba damlardan yayın sözünü bugün nasıl yorumlayabiliriz? Belki de buna en yakın ortam radyo vericisinden yapılan yayınlardır. Radyo aracılığıyla müjdeyi duyurmak buna benzer. Ya da imkan olursa televizyon aracılığıyla. Aynı zamanda evinizin damına bir anten yerleştirin ve dünyanın bir ucunda konuşulan müjde sözlerini radyo aracılığıyla evinizde duyabilirsiniz. Diyebiliriz ki damlardan yapılan yayınlar bugün bu şekilde yapılmaktadır. Bence etkili bir sistemdir. Matta 10 ayet 28: bedeni öldürebilen ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde yok edebilenden korkun. Kısacası bu ayet bize Tanrı'dan kork diyor. Birisi bir devlet adamına sormuş: nasıl oluyor da siz bu kadar cesursunuz? Bu adam şu yanıtı vermiş: bir şey öğrendim. Tanrı'dan korktuğun zaman başka hiç kimseden korkmazsınız. Matta 10 ayet 29: İki serçe bir kuruşa satılır değil mi? Öyleyken biri bile babanızın bilgisi olmadan yere düşmez. Ne harika bir ayet değil mi? Rabbimiz en küçük serçeleri bile korur değerli dostum. Serçeleri hiç izlediniz mi? Bir köye gitmiştim. Orada binlerce serçe vardı. Küme küme havuz yanına üşüşüp uçuşuyorlardı. Bu serçeleri izlerken bunlardan tek bir tanesi bile Rabbin gözünden kaçmıyor diye düşündüm. Her birini ayrı ayrı biliyor ve ihtiyaçlarını sağlıyor. İnsan mantığına sığmasa bile bunu düşünmekle Tanrımızın ne kadar harika olduğunu biraz daha anlamış oluyoruz. Aynı zamanda bizim Tanrı gözünde ne kadar değerli olduğumuzu görüyoruz. Ve bizim de, senin de kardeşim, hiçbir zaman Tanrı'nın gözünden uzak değilsin. Tanrı her zaman seni gözetlemekte, her zaman seni görmekte, her zaman sana değer vermekte ve seninle ilgilenmektedir. İşte bu harika değil midir? Size gelince bakın ne diyor? Başınızdaki saçlar bile sayılıdır. Madde 10 ayet 30. Evet, demin de vurguladığım gibi Tanrı seni görüyor, Tanrı seni seviyor kardeşim. Rab-i İsa Mesih seni annenden, babandan, eşinden daha fazla seviyor. Sana bir şey sorayım. Senin annen başındaki saçları tek tek saydı mı? Hiç sanmıyorum. Ama Rab senin başındaki saçların sayısını biliyor. Ve aynı zamanda tel tel her saçın ayrı özelliğini de biliyor. Onun için korkmayın. Birçok serçeden daha değerlisiniz diyor madde 30 ayet 31'de. Bunu her gün düşünmemiz gerekir. Korkma kardeşim. Tanrı gözünde değerlisin. Tanrı seni seviyor. Tanrı serçelerin nerede olduklarını biliyorsa ki bu doğrudur ve milyonlarca milyarlarca serçenin her birini ayrı ayrı biliyor. Senin durumunu da çok iyi biliyor. Bu anlama geliyor. Sen asla Tanrı'nın bilmediği bir yere gidemezsin. Sen asla Tanrı'nın gözünün görmediği bir yere gidemezsin. Ondan saklanamazsın. Nerede olursan ol, Tanrı seni görür, seni bilir. Bu durumda her kim beni insanların önünde açıkça kabul ederse, ben de onu göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. Ama her kim beni insanların önünde inkar ederse, ben de onu göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. Matta 10, 32 ve 33. ayetler. Bence bundan daha mantıklı bir şey olamaz. İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmişsek, o bizi günahlarımızın yaraştırdığı yargıdan kurtarmışsa, doğal olarak bunu herkese duyurmalıyız değil mi? Onun yaptığı bu üstün işe tanıklık etmeliyiz. Bence bu ayetlerdeki ifade, yani her kim beni insanların önünde inkar ederse, ben de onu göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim ifadesi normal sayılmalı. Gece gündüzü nasıl izlerse, bu ifadede aynı şekilde bizim tepkimizi izleyecektir. Bence bu ayet bir uyarı niteliğinde algılanmamalı. Beni insanlar önünde kabul etmezsen, seni inkar edeceğim şeklinde bir tehdit olarak görülmemeli. Tersine, bizi Mesih için tanıklık vermeye teşvik etmelidir. Ancak bu konuda dikkatli olmalıyız. Olur olmaz durumda, olur olmaz kişilere hemen tanıklık vermeye gerek yoktur. İncilerimizi domuzların önüne atmamaya dikkat etmeliyiz. Bazı durumlar oluyor ki, onun adını yani Rabbin adını kullanırsak, Rab'be saygı göstermiş olmuyoruz. Her durumda değerli dostum İsa Mesih'in adını kullanamayız. Kesin olarak bilmemiz gerekir ki onu asla inkar etmeyeceğiz, onu yatsımayacağız. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın diyor İsa Mesih madde 10.34'te. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Bu ayet bazı pasifistler yani barışçılar için sorun yaratır. Savaşın gereksiz olduğunu iddia edenler vardır. Evet, savaş çok çok kötü ve korkunç bir şeydir ve olumsuzdur. İnsan canı kıymak hiçbir koşul altında iyi bir şey olamaz. Ama bazen kaçınılmaz bir ortamdır. İleride 1000 yıllık egemenlik kuruluncaya dek, tüm kötülük ve isyan bastırılıncaya kadar İsa Mesih'in yeryüzünde yaptığı her iş şeytanı kışkırtacak. Onun düşmanlığını körükleyecektir. Ruhsal alanda, evet ruhsal alanda savaş devam edecektir. Aslında bu ayeti Birleşmiş Milletler'in konferans salonuna asmak gerekir. Birleşmiş Milletler şurada dursun, bazı liberal görüşlülerin yatak odasını asmalı. Mesih dünyaya barış getirmek için yeryüzüne gelmedi. İsa gelip çarmıhta öldü ve dirildi ama günah hala etkinliğini yeryüzünde sürdürmektedir. Tanrı günah yeryüzünde hüküm sürdükçe dünyadaki insan için barış olmayacaktır diyor. Eğer barış olsaydı değerli dostum, bugün dünyamız bambaşka olurdu. Hiçbir yerde savaş olmazdı. Hiçbir insan canına kıyılmazdı. İnsanlar hangi toplum olursa olsun, hangi millet, ırk olursa olsun barış, kardeşlik ve sevgi içerisinde yaşarlardı. Ama Yok, neden? Çünkü insanın yüreğinde, insanın varlığında barış yok ki. Çünkü insan günahlıdır, insanın yüreği kirlidir ondan. Ve İsa Mesih bunu diyor. Kirli yürek barış getiremez. Ve İsa Mesih gelip de kişiyi kurtardığı zaman, yani İsa Mesih benim hayatıma gelip, ben İsa Mesih'i hayatıma kabul ettiğimde, o benim yüreğimi değiştiriyor ve ben önce Tanrı ile barış ortamına giriyorum. İşte barış ortamına girdikten sonra da diğer insanlar ya da günahta devam eden insanlar beni kendilerine düşman sayıyorlar. Ya da bir aile içerisinde aile fertlerinden bir tanesi iman ediyor, diğerleri ona karşı düşmanca davranıyorlar. Mesih yeryüzüne ayrılık getirmeye geldi. Yani kendisine iman edenleri kendi ailesine katıyor. Kendi ailesindeki fertlere karşı diğer insanlar düşmanca davranıyorlar. Onlara karşı duruyorlar. Ya da ışıkla karanlık bir savaş halindedir. Işıkla karanlık hiçbir zaman bağdaşmaz. Kötülükle iyilik bir savaş halindedir. Ve biz yüreğimizi Rab'be verdiğimizde değerli dostum, İsa Mesih'e gelip günahlarımız bağışlandığında, ki bunu kutsal kitap diyor, ve biz günahlarımızdan arınıyoruz ve ışığın çocukları oluyoruz. Ve hiçbir şekilde, hiçbir ortamda karanlık işlere bulaşmaması gerekir Mesih imanlısının. Yani yalan, dolan, üçkağıtçılık, vergi kaçakçılığı, yasalara uymamazlık ve buna benzer bütün tutumlar, kıskançlık, kin, nefret, bunlardan uzak durması gerekir. Mesih imanlısı barış içerisinde, Tanrı ile ve insanlarla barış içerisinde olup yasaların koyduğu her kuralı yerine getirmesi gerekir. Çünkü ben oğulla babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının arasını açmaya geldim diyor İsa Mesih. İnsanın düşmanları öz ev halkı olacaktır. Matta 10:35-36. Elçi Pavlos bu ayetteki gerçeği şöyle vurguladı. Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür. Aslını araştıracak olursak çarmıh vaaz edildiği zaman ailelerin bölündüğünü göreceğiz. Kardeş kardeşe düşman kesildi. Daha önce de vurguladığım gibi. Bir açıdan imanlılar arasında birlik sağlanırken imanlı ile Mesih'e iman etmeyen arasındaki uçurum genişledi. Zaten inanlılar arasındaki birlik onları diğer insanlardan ayırıyor. Babayı ya da anneyi benden çok seven bana yaraşmaz diyor İsa Mesih. Oğlu ya da kızı benden çok seven bana yaraşmaz. Matta 10 ayet 37. Hayatını tümüyle Rab'be teslim etmemişsen ona bağlılıktan söz edemezsin kardeşim. Çarmıh yolu pahalıya patlayan bir yoldur. Tanrı'nın her şeyine mal oldu. Biricik oğlunu, her şeyini feda etti. İsa'yı izleyen de çarmıh yolunun pahasını ödemeye hazır olmalıdır. Ben şahsen bu konuda, yani İsa'ya bağlılık konusunda böbürlenemem. Ben çok kez kendimi Simon Petros'un yanında görüyorum. Korkak birisiyim. Ama şükrediyorum ki Tanrı her zaman sadıktır. İşte iman hayatının en harika yönü de budur. Haçını alıp ardım sıra gelmeyen bana yaraşmaz. Matta 10 ayet 38. Keşke bu ifadeyi değerli dostum onun ağzından duymuş olsaydım. Hiçbirimiz ona yaraşamayız. Ona %100 bağlı olmazsak o bizi kullanamaz kardeşim. Ama biz sadık kalmasak bile o her zaman sadık kalır ve bizi insan çöplüğüne atmaz. Bizde başlatmış olduğu işi sonucuna vardıracaktır. Canını bulan onu yitirecektir ama bana bağlılığı yüzünden, bana imanı yüzünden canını yitiren onu bulacaktır diyor Matta 10 ayet 39'da. Rabbi Semesi burada ilginç bir kıyaslama yapıyor. Fiziksel bedende yaşamakta olduğumuz bu hayat ile bize iman yoluyla İsa Mesih'te verilen ruhsal ve sonsuz hayat arasında bir kıyaslama yapıyor. Bazı ülkelerde birisi İsa Mesih'e iman ederse idam edilebilir ya da öldürülebilir. Amerika, Avrupa gibi yerlerde bu durumu görmüyoruz ama bazı ülkelerde insanlar İsa Mesih'e olan imanlarından dolayı yaşamlarını yitirdiler. İsa Mesih uğruna fiziksel hayatını yitiren kişi sonsuz hayata sahip olduğu için ölümden sonra hemen Rabbisa Mesih'in yanına gidecektir. Elçi Paulus bu konuda şöyle yazdı. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz. 2. Korintoslar 5:8. Sizleri kabul eden beni kabul eder. Beni kabul eden de beni göndereni kabul eder. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan karşılığı alacaktır. Doğru kişiyi doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan karşılığı alacaktır. Her kim bu küçüklerden birine öğrencimdir diye bir bardak soğuk su içirirse, doğrusu size derim ki karşılığını hiç yitirmeyecektir. Matta 10, 40-42 ayetler. Dostum, Yuhanna'nın kaleme aldığı müjde yazısının 15. bölümünde Rabbisa Mesih bunu güzel bir şekilde açıklayıp, dünyanın kendisinden nefret ettiğini, bu nedenle de kendisine ait olanlardan da nefret edeceklerini belirtti. Biz ne yapıyoruz? Kendimizi insanlara sevdirmeye mi çalışıyoruz? Dünya görüşünde popüler olmaya mı çalışıyoruz? Dünya İsa'yı ne kadar sevmiş de bizi de o kadar sevecektir. Yani dünya İsa'dan nefret ettiği için bizden de nefret edecektir. Biz İsa Mesih'e ne kadar sadık kalıyoruz? Bunun ölçüsünü peygambere yaraşan karşılıkta görebiliriz. Aynı ölçüyü doğru kişiye verilen karşılıkta bulacağız. Bir atasözümüz var ya, doğru konuşanı yedi köyden kovarlar deriz. İsa Mesih'i bir peygamber olarak kabul edersen ve onu bu şekilde savunursan peygambere yaraşan karşılığı alacaksın. Onu doğru bir kişi olarak savunursan doğru kişiye yaraşan karşılığı alacaksın. Ama onu kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul edersen tam ödülü, tam karşılığı Rab'den alacaksın. Tanrı bir şeyi önümüze açıkça sermiştir. Onun vereceği ödüller bizim göstereceğimiz sadakate göre verilecektir. 11. bölüme geldiğimizde İsa ruhsal hizmetine devam ediyor. Yahya'nın öğrencileri tarafından sorgulanıyor. İçinde görkemli mucizeler yarattığı kentleri reddediyor. Kişilere özel çağrıda bulunuyor Mesih. Bu bölümde de aynı hareketlilik devam ediyor. Özet olarak diyebilirim ki, daha başında verilen vaazda Rabbisa, 1000 yıllık egemenlik dönemine ait ahlaki kuralları ifade ettikten sonra, bu kuralları yerine getirebilecek yetkiye ve güce sahip olduğunu kanıtladı. Bunu yarattığı 12 mucize sayesinde sergiledi ve sonra 12 öğrencisine yetki verip onları elçileri olarak İsrail'in kaybolan koyunlarına gönderdi. Elçiler İsrail'in her yanını dolaşıp müjdeyi duyurdular. Şimdi İsrail ulusu onları nasıl karşıladı? Bunu öğrenmek istiyoruz. Acaba kendisini bu şekilde Mesih olarak ilan edişi nasıl karşılandı? Nasıl tepki gösterildi? Bu soruların yanıtını size tek bir sözle verebilirim. İsa Mesih reddedildi. Bu bölümde, yani Matta 11. bölümde Rab İsa Mesih'in yeryüzündeki hizmetinde bir dönüm noktasına geliyoruz. 11. bölümün 28-30 ayetlerinde İsa yepyeni bir mesaj duyurmaya başlayacaktır. Kralın dünyaya gelişini ilan eden tövbe mesajından çok farklı bir mesajdır bu. 1. ayetten okumaya başlayayım. İsa 12 öğrencisine buyruk verdikten sonra yakın kentlerde öğretmek ve sözü yaymak için oradan ayrıldı diyor 1. ayet. Seçtiği 12 elçiyi gönderdikten sonra kendisi de yola çıkıyor. Tanrı sözünü insanlara iletmek ne kadar önemli bir şeydir, değil mi? Günümüzde aynı acil ihtiyaç süre gitmektedir. İnsanların Tanrı sözüne ihtiyaçları vardır ve bu sözü onlara ulaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız değerli dostum. Cezaevinde yatmakta olan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyarak öğrencilerini ona gönderdi. Öğrencileri aracılığıyla İsa'ya şu soruyu sordu. Gelecek olan sen misin, yoksa başka birisini mi bekleyeyim? Önceki bölümlere dönelim. 4. bölümün 12. ayetinde vaftizci Yahya'nın zindana atıldığını okumuştuk. Yahya uzun bir süre hapistedir ama İsa'nın nerelere gittiği, neler yaptığı konusunda bilgi almaktadır. Yahya'nın öğrencileri İsa'yı izliyorlar ve gördüklerini, duyduklarını Yahya'ya iletiyorlardı. Belki de Yahya içinde bulunduğu zindan kapılarının birden açılıp özgürlüğe kavuşacağını umuyordu. Neden? Çünkü İsa Mesih'in çok yakın bir zamanda gelip egemenliğini kuracağını sanıyordu. Bu durum gerçekleşmeyince Yahya öğrencilerini İsa'ya yolluyor. Gelecek olan sen misin? Yoksa başka birisini mi bekleyelim diyor. Bence Yahya'nın sorusu gayet mantıklıdır. Geleceğini ilan ettiği ve geldiğini gördüğü bu kralın çoktan egemenliğini kurup hüküm sürmeye başladığını bekliyordu. Acaba İsa neden bu kadar yavaş davranıyordu? Onun hakkı olan sonsuz krallığın tahtına oturmakta neden bu kadar geç kalmıştı? Yahya bunu bir türlü anlayamıyordu. Bakın İsa Yahya'nın sorusunu nasıl yanıtladı. İsa onları şöyle yanıtladı. Gidin işittiklerinizi ve gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körler görüyor, kötürümler yürüyor, cüzzamlılar paklanıyor, sağırlar duyuyor, ölüler diriliyor ve yoksullar sevindirici haberi duyuyor. Benimle ilgili sorunlarda çelişkiye düşmeyene ne mutlu. Matta 11, 4, 6 ayetler. İsa'nın bu yanıtı gerçekten kayda değer. Neden böyle bir yanıt verdi Yahya'ya? Bu yanıtı ancak onu kral diye kanıtlayan eski antlaşma yazılarının ışığında anlayabiliriz. Burada Yeşaya peygamberin beklenen Mesih hakkında yazdıklarından bir aktarma olarak görebiliriz. Yüreği kaygılı olanlara, güçlü olun korkmayın deyin, işte Tanrınız geliyor. Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak. O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak, topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili, çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Bunu Yeşaya 35, 4, 6 ayetlerde okuyoruz. İsa yeryüzüne geldiğinde çölde sular fışkırmadı ve ırmaklar akmadı. Neden? Çünkü ilk gelişinde sonsuz egemenliğini yeryüzünde kurmadı ama yine de o bir kral olarak geldi. Mesih olduğunu kanıtlayan özellikleri vardı. Yeşaya'nın bu sözlerinden bunu anlıyoruz.